Ayrım 30, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 305. Altı mafya şefi atlarını birbirine yakın sürmüyorlardı. Bu zayıflık işareti sayılabilirdi. Bağımsız krallar gibi ayrı ayrı gidiyorlardı. Her biri kendi dehşet markasına sahipti. En korkuncu benekli gri bir ata binen Bisaquino kasabasından Don Siano'ydu. Şimdi 60 yaşından fazlaydı ve yüzü griydi. Atı gibi benekliydi. 26 yaşında kendinden önceki mafya şefini öldürerek bir efsane olmuştu. Bu mafya şefi Don Siano henüz 12 yaşındayken babasını öldürmüştü. Sonra bir gün bir ağacın üstünden kurbağanın ve atının üstüne atlamıştı. Adama arkadan sarılarak onu kasabanın ana caddesine sürmeye zorlamıştı. İnsanların önünden geçerken Siano kurbağanını parçalayarak doğramıştı. Burnunu, dudaklarını, kulaklarını ve cinsel organını kesmiş ve sonra kanlı bedeni kollarında tutarak atı kurbağanın evinin önünde dolaştırmıştı. Bundan sonra bölgesini kanlı ve demir yumruğuyla yönetti. İkinci mafya şefi kulaklarının üstünde kırmızı tüyler olan siyah bir ata binmiş Piani dei Greci kasabasından Don Arzana'ydı. Sakin, temkinli bir adamdı. Bir kavgada her zaman iki taraf olduğuna inanırdı ve Silvio Ferra'yı politik amaçlarla öldürmeyi reddetmiş, aslında bu adamın kaderini yıllarca önlemişti. Ferra'nın öldürülmesini istememişti. Fakat Don Croce ve diğer mafya şefleri bu bölgede bir örnek oluşturmanın zamanı geldiği konusunda ısrar ettikleri için daha fazla engel olamamıştı. Merhamet ve iyilikle yönetirdi. Altı tiranın en sevileniydi. Fakat şimdi toplanan kalabalığın önünde atını sürerken yüzünde hoşgörüden eser yoktu. At sırtındaki üçüncü adam Caltanissetta'lı Don Piddu'ydu. Atının başlığı çiçeklerle süslenmişti. Pohpohlamadan kolayca etkilenen bir kişiliğe sahipti. Mağrur görünüşlüydü ve gücü kıskanırdı. Hırslı gençlere ve züppelere dayanamazdı. Köy festivalinde centilmen, genç bir köydü, bölgedeki genç kadınların hayranlıklarını kazanmıştı. Dans ederken ayak bileklerine ziller takıp Palermo'da dikilmiş yeşil ipekten bir gömlek ve pantolon giyen bu genç adam Madrid'den satın aldığı bir gitarı çalarak şarkı söylüyordu. Don Piddu bu köylü Valentino'ya gösterilen hayranlığa dayanamamış, kadınlar kendisi gibi gerçek bir erkek yerine bu efemine aptal genci beğendikleri için sinirlenmişti. Genç köylü o günden sonra bir daha dans edemedi. Kurşunlanmış cesedi yolda bulunmuştu. Dördüncü mafya şefi Don Marcuzzi, Villa Mura kasabasındandı, çileci olarak bilinirdi ve kendi evinde eski soylularınki gibi özel şapeli vardı. Don Marcuzzi yapmacık olmasına rağmen sade bir şekilde yaşardı ve gücünün kazancını reddettiği için kişisel olarak yoksul biriydi. Fakat bu güçten çok hoşlanırdı. Sicilyalı arkadaşlarına çabalarında yardım ederken yorulmak bilmez biriydi. Fakat aynı zamanda mafya dünyasının eski yöntemlerine de gerçekten inanırdı. Rakip mafya grubuna karşı polise bilgi vererek omerta yasasını çiğneyip infamite suçu işlediği için sevgili yeğenini infaz ettiğinde bir efsane olmuştu. Attaki beşinci adam Partinico'dan Don Buccilla'ydı. Uzun süre önce Turi Giuliano'nun kanun kaçağı olmak zorunda kaldığı vahim günde yeğeni adına Hector Adonis'i görmeye gelmişti. Şimdi 5 yıl sonra 20 kilo daha fazlaydı. Bu 5 yılda fazlasıyla zenginleşmesi gerçeğine rağmen hala köylü kıyafetlerini giyiyordu. Vahşiliği yumuşak huyluydu fakat sahtekarlığa katlanamazdı ve hırsızları çocuk yan kesicilere ölüm cezası veren 18. yüzyıl İngiliz yüksek yargıçları gibi aynı erdemlilikle infaz ederdi. Altıncı adam Guido Quintana'ydı. Montelebre'de ismen bilinse de ününü Corleone kasabasının kanlı savaş alanında yapmıştı. Bunu yapmaya zorlanmıştı çünkü Montelebre doğrudan Giuliano'nun koruması altındaydı. Fakat Guido Quintana kalbinin istediğini Corleone'de buldu. Dört ailenin kan davasını basit bir çareye başvurarak kararlarına karşı gelenleri yok ederek çözdü. Silvio Ferra'yı ve diğer sendika örgütçülerini öldürdü. Muhtemelen saygı duyulmaktan çok nefret edilen tek mafya şefiydi. Bu altı adam ünleriyle, gösterilen saygıyla ve yarattıkları büyük korkuyla Sicilya yoksul köylülerinin Prens Orlorto'nun topraklarına girmesini önlemişlerdi. Silahlı adamlarla dolu iki cip hızla Montelepre Palermo yoluna girdi ve malikane duvarına giden patikaya saptı. İki kişi dışında bütün adamlar maskeliydi. Maskesiz iki adam Turi Giuliano ve Aspano Pisciotta'ydı. Maskeli adamlar arasında çavuş Canio Silvestro, Passatempo ve Terranova vardı. Palermo'dan gelen yolu kesen Andolini de maskeliydi. Cipler mafya şeflerinden yaklaşık 50 adım uzakta durdu. Ciplerle gelen adamlara köylü kalabalığının içinden de bazı adamlar eklendi. Onlar da maskeliydi. Zeytin ağaçları korusunda piknik yapıyorlardı. İki cip göründüğünde yiyecek sepetlerini açarak maskelerini ve silahlarını çıkarttılar. Uzun bir yarım halka şeklinde yayılarak silahlı altı adamı kuşattılar. Yaklaşık 50 kişiydiler. Turi Giuliano cipten atladı ve adamlarının konumunu kontrol etti. Altı atlının hareketlerini izledi. Kendisini gördüklerini biliyordu. Kalabalık da onu tanımıştı. Dumanlı Sicilya öğleden sonrası yeşil manzarayı kırmızıya boyamıştı. Giuliano bu binlerce köylünün sadece altı adamın kendilerini sindirmesine, çocuklarının ağızlarından ekmeklerini almasına nasıl izin verdiklerini merak etti. Aspano Pisciotta yanında sabırsız bir engerek gibi bekliyordu. Yalnızca Aspano maske takmayı reddetmişti. Diğer hepsi altı mafya şefinin ve arkadaşlarının güdecekleri kan davasından korkmuşlardı. Şimdi Giuliano ve Pisciotta kan davasının en şiddetlisini kabul edeceklerdi. Her ikisi de aslan ve kartal işlenmiş altın tokalı kemerlerini takmışlardı. Giuliano yalnızca belindeki kılıfında asılı duran ağır bir tabanca taşıyordu. Ayrıca yıllar önce düşesten aldığı zümrüt yüzüğü de takmıştı. Pisciotta kucağında bir makineli tüfek taşıyordu. Yüzü ciğer hastalığından ve heyecandan dolayı solgundu. Giuliano'nun bu kadar beklemesinden dolayı sabırsızlanmıştı. Fakat Giuliano emirlerinin hepsinin yerine getirilip getirilmediğinden emin olmak için sahneyi dikkatle izliyordu. Adamları mafya şeflerine bir kaçış yolu bırakarak yarım halka şeklinde dizilmişlerdi. Eğer kaçarlarsa saygıdeğerliklerini ve büyük oranda etkilerini yitireceklerdi. Fakat Don Ciano'nun benekli gri atını döndürdüğünü ve diğerlerinin de duvarın önünde geçit yapmak için onu izlediklerini gördü. Kaçmayacaklardı. Prens Orlorto sarayın bir kulesinden sahneyi yıldız haritası çıkartmak için kullandığı teleskopla izliyordu. Turi Giuliano'nun yüzünü açıkça ve ayrıntılarıyla görüyordu. Oval gözlerini, yüzünün düzlüğünü, şimdi sıkıca kapalı olan asil ağzını ve yüzündeki kuvvetin erdemin gücü olduğunu biliyordu. Bu erdemin daha merhametli olmaması ne yazıktı. Korkunç görünmesine rağmen aslında masumdu. Prens böyle olduğunu biliyordu. Kendi rolünden utandı. Sicilyalı adamları çok iyi tanıyordu ve şimdi gerçekleşmekte olandan sorumluydu. Altı büyük adam kendisi için savaşmak üzere parayla bağlanmıştı. Kaçmayacaklardı. Duvarın önündeki büyük kalabalığı sindirmişlerdi. Fakat şimdi Giuliano onların önünde intikam meleği gibi duruyordu. Prense karanlık şimdiden basıyor gibi göründü. Giuliano uzun adımlarla altı adamın at sürdüğü yola yürüdü. Atlarının üstünde çökmüşlerdi ve hayvanları yavaş ritimli bir şekilde yürütüyorlardı. Atlarını arada beyaz taş duvarın kenarındaki büyük yulaf yığınından besliyorlardı. Böylece atlar sürekli olarak dışkılayabilir ve aşağılayıcı bir gübre izi bırakarak ağır yürüyüşlerini sürdürebilirlerdi. Turi Giuliano yollarına çok yakın durdu. Pisciotta bir adım arkasındaydı. At sırtındaki altı adam onu görmezden gelmeye devam ediyordu. Yüzleri düşüncelerini ele vermiyordu. Hepsinin omuzlarında lupara olmasına rağmen çözmeye kalkışmadılar. Giuliano bekledi. Adamlar önünden üç kez geçtiler. Giuliano bir adım geri atarak Pisciotta'ya usulca ''Atlarından indirin ve önüme getirin.'' dedi. Sonra yolu geçti ve malikanenin beyaz taşlı duvarına yaslandı. Duvara dayanarak ölümcül çizgiyi geçtiğini biliyordu. Bugün yaptığıyla kaderini tayin ediyordu. Fakat tereddüt etmemişti, tedirginlik hissetmiyordu. Yalnızca dünyaya karşı soğuk bir öfke duyuyordu. Bu altı adamın arkasında kocaman Don Croce figürünün olduğunu biliyordu ve Don onun finaldeki düşmanıydı. Ve yardım ettiği insan kalabalığına öfke duydu. Niçin bu kadar uysal, bu kadar korkuluydular? Keşke yeni bir Sicilya kurmak için onları silahlandırıp önderlik edebilseydi. Fakat bir an sonra öfkenin yerini bu yoksul giyimli, neredeyse aç köylüler için hissettiği bir acıma dalgası aldı. Onları cesaretlendirmek üzere selamlamak için elini kaldırdı. O an onları canlandırabilecek olan Silvio Ferra'yı düşündü. Pişot da sahnenin kumandasını aldı, üstüne koyu renk ejder işlenmiş, örme krem rengi süveterini giymişti. Bir bıçak kenarı kadar dar, koyu parlak kafası, kan kırmızı Sicilya güneşinin ışığına gömülmüştü. Bu başı, atlarını süren altı obeliske bir pala gibi çevirdi. Ve ölümcül engerek bakışıyla uzun süre onları izledi. Altı adam geçerken Don Siano'nun atı ayaklarına pisledi. Pişot da bir adım geri attı. Yay çizerek duran 50 maskeli silahlı adamın başındaki Terra Nova, Passa Tempo ve Silvestro'ya doğru başını salladı. Adamlar yaklaşarak daha önce açık bıraktıkları kaçış yolunu kapattılar. Mafya şefleri hiçbir şey fark etmemiş gibi gururla atlarını sürmeye devam ediyorlardı. Pişot da Don Siano'nun atının yoluna çıktı ve ellerini gri korkulu yüze doğru buyurgan bir tavırla kaldırdı. Fakat Don Siano durmadı. At başını sıkıca çeken biniciden kurtulmayı denediğinde, kenara çekilmeyen ve yanından geçerken zalim bir sırıtışla başını eğen Pişotta'nın üzerinden geçebilirdi. Bu sırada Pişotta doğrudan atın ve binicinin arkasına geçti ve makineli silahını atın gri arkasının ortasına, butlarının arasına nişanlayarak tetiği çekti. Güzel, çiçek kokulu hava kötü bağırsak kokusu ile kan fıskiyesi ve gübreyle doldu. Kurşun yağmuru altındaki atın bacaklarını süpürmüştü ve Don Siano düştü. Bedeni düşen ata sıkışmıştı. Giuliano'nun dört adamı onu çekip çıkartana ve kollarını arkadan bağlayana kadar orada kaldı. At hala canlıydı ve Pişotto öne adım atarak merhametli hayvanın kafasına kurşunları boşalttı. Kalabalıktan hafif bir dehşet ve sevinç iniltisi yükseldi. Giuliano hala duvara yaslanmış şekilde bekliyordu. Ağır silahı kılıfındaydı. Kollarını kavuşturmuş, Aspano Pişotta'nın bir sonraki adımını merak eder gibi duruyordu. Kalan beş mafya şefi geçitlerini sürdürdüler. Atları silah sesine şahlanmışlardı. Fakat biniciler onları hemen kontrol altına almıştı. Daha önceki gibi yavaş sürüyorlardı. Pişotta tekrar yola adım attı, ellerini tekrar kaldırdı. Öndeki binici Don Buccilla durdu. Diğerleri de arkasında atları dizginlerini çekerek hareketsiz tuttular. Pişotta onlara seslendi. Aileleriniz gelecek günlerde atlarınıza ihtiyaç duyacak. Onlara göndereceğimize söz veriyoruz. Şimdi atlardan inin ve Giuliano'ya saygılarınızı sunun. Sesi yüksekti ve kalabalık tarafından da rahatça duyulabiliyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra beş adam attan indi. Kalabalığa mağrur şekilde gözlerini diktiler. Bakışları sert ve küstahçaydı. Giuliano'nun adamlarının uzun yayı bozuldu ve 20 kadarı silahları hazır şekilde yaklaştılar. Dikkatle ve nazikçe beş adamın kollarını arkalarından bağladılar. Sonra altı şefi Giuliano'nun yanına götürdüler. Giuliano altı adama ifadesiz şekilde baktı. Quintana onu bir kez aşağılamıştı, hatta öldürmeyi denemişti. Fakat şimdi durum tersine dönmüştü. Quintana'nın yüzü 5 yılda değişmemişti. Aynı kurdumsu yüzdü. Fakat o anda mafiozo meydan okuma maskesinin ardından boş gözlerle bakıyordu. Don Siano Giuliano'ya gri yüzünde bir küçümseme ile baktı. Buccilla biraz şaşkın görünüyordu. Sanki onu gerçekten ilgilendirmeyen bir olaydaki bu kötü duruma şaşırmış gibiydi. Diğer donlar saygı gösterilmesi gereken en büyük kişilermiş gibi soğuk bakıyorlardı. Giuliano ünlerini biliyordu. Bir çocukken bu adamların bazılarından, özellikle Don Siano'dan korkardı. Şimdi onları bütün Sicilya'nın önünde aşağılamıştı. Onu asla affetmezlerdi. Sonsuza kadar ölümcül düşmanlar olacaklardı. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Fakat aynı zamanda sevilen kocalar ve babalar olduklarını da biliyordu. Çocukları onlar için ağlayacaklardı. Ona karşı bakışları mağrurdu. Hiçbir korku işareti yoktu. Mesajları açıktı. Buna cesaretin varsa gerekeni yap Giuliano. Don Siano, Giuliano'nun ayağına tükürdü. Giuliano yüzlerine tek tek baktı. Diz çökün ve dua edin dedi. Adamlardan hiçbiri kıpırdamadı. Giuliano döndü ve uzaklaştı. Altı mafya şefi beyaz taş duvarın önüne dizilmişlerdi. Giuliano adamlarının hizasına gelerek onlara doğru döndü. Kalabalık tarafından duyulabilecek şekilde yüksek açık bir sesle ''Sizi Tanrı ve Sicilya adına infaz ediyorum.'' diyerek Pişotta'nın omzuna dokundu. O anda Don Marcucci diz çökmeye başladı fakat geç kalmıştı. Pişotta silahını ateşledi. Passatempo, Terra Nova ve çavuş da silahlarını ateşlemişlerdi. Altı bağlı vücut makineli tüfek kurşunlarının fırtınasıyla duvara savruldu. Beyaz taşlar kırmızı mor kana ve kopan et parçalarına bulandı. Süren kurşun yağmuru ile tekrar tekrar savrularak dans ediyor gibi görünüyorlardı. Sarayın yüksek kulesinde Prens Olorto teleskopundan uzaklaştı ve daha sonra olanları görmedi. Giuliano öne ilerledi ve duvara yaklaştı. Belinden silahını çekti. Yavaşça ve törensi bir şekilde yere düşen mafya şeflerinin başlarına tek tek ateş etti. İzleyen kalabalıktan boğuk bir gürültü yükseldi ve saniyeler sonra binlerce kişi Prens Olorto'nun malikanesinin kapılarından aktı. Giuliano onlara bakarken kalabalıktan hiç kimsenin yanına yaklaşmadığını fark etti. 22. Bölüm 1949 yılının Paskalya sabahı harikuladeydi. Bütün ada çiçeklerle bezenmişti ve Palermo balkonları renklerin vahşi cümbüşünü taşıyordu. Kaldırımlardaki çatlaklardan hatta eski kiliselerin kenarlarından bile kırmızı, mavi ve beyaz çiçekler fışkırmıştı. Palermo caddeleri kardinalin komünyonu bizzat yöneteceği Palermo'nun büyük katedralinde saat 9'da yapılacak Kudas'a giden kalabalıkla doluydu. Yakın köylerdeki taşralılar da gelmişti ve siyah yaz giysileri içinde karıları ve çocukları ile geçen herkesi köylülerin geleneksel Paskalya sabahı selamıyla selamlıyorlardı. İsa dirildi. Turi Giuliano aynı şekilde geleneksel olan adıyla kutsansın diyerek karşılık verdi. Giuliano ve adamları gerçek kimliklerini gizleyerek Palermo'ya bir gece önce girmişlerdi. Sade siyah taşralı kıyafetleri giymişlerdi. Fakat altında silahlarını sakladıkları ceketleri bol ve hacimliydi. Giuliano Palermo caddelerine aşinaydı. Eşkıya olarak geçirdiği 6 yıl boyunca sık sık ya doğrudan varlıklı bir asili kaçırmak ya da ünlü bir restoranda meydan okuyan notunu tabağın altına iliştireceği bir akşam yemeği için bu şehre süzülmüştü. Giuliano bu ziyaretlerde asla tehlike içinde olmazdı. Her zaman caddelerde çavuş Canio Silvestro yanında yürürdü. İki adam 20 adım önünde, dördü caddenin karşı tarafında, bir başka iki adam da 20 adım arkadan gelirdi. Ve bir diğer 2 kişilik tim de en geride olurdu. Eğer Carabinieri Giuliano'yu kimlik belgelerini sormak üzere durdurursa, acımasızca ateş etmeye hazır bu adamlar için kolay bir hedef olurdu. Giuliano bu sabah Aspano Pişotta, Çavuş ve Terranova dahil 50 adamını şehre getirmişti. Passatempo ve Andolini kampta bırakılmıştı. Giuliano ve Pişotta katedrale girdiklerinde 40 adam da onlarla birlikte girdi. Diğer 10'u Çavuş ve Terranova ile birlikte binanın arkasında kaçış için hazırlanan araçlardaydı. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 314.